güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 7 Şubat 2022 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15:06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününden dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'ndan köşemizle sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Büyük şairimiz Yahya Kemal'in "Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül, ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül" beytinden yola çıkarak Tuna Boyu'nda kurduğumuz medeniyetimizin sembollerini arayacağız. Bu sembollerden en önemlisi Yahya Kemal'in beytinde de dile getirdiği gül ve laledir. Gül sadece bir çiçek değildir kültürümüzde. Gül sevgilidir, gül candır ve gül en çok sevilendir. Gelin gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Birazdan sizlerle birlikte Tuna Boyu'nda mis kokulu bir gezintiye çıkacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, her birimizin kör noktaları var. Kendimize itiraf edemediğimiz, fark edemediğimiz, kabullenemediğimiz, hatta inkar ettiğimiz bir yanımız. İsteklerimiz, heveslerimiz, zaaflarımız ve korkularımız. Bu gizli yönümüzü tanımaya olan ihtiyacımız, gerçekte ne istediğimiz, nelerden korktuğumuz ve kim olduğumuzla ilgili bilgiler içeren kör noktalarımız. Efendim, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Söz Uçar köşemizde sizlerle olacağız. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile Kör Noktalarımız kitabını konuşacak, bilinmeyen yönlerimizi keşfedecek ve içsel bir yolculuğa çıkacağız. Güne Bakan başladı.
Ocağım ki sevdası sonsuzumdur. Al
yârim, can bildiğim, vefalı sevdimsin. Derdimi derdinle böldüm de, ömrümü verdimsin. Havasından, suyundan, aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhum dayan kılanan, duyduğum her seste. Can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yârim, can bildiğim, vefalı sevdimsin. Derdimi derdinle böldüm de, ömrümü verdimsin. Son aşkım, yârim, can bildiğim, vefalı sevdimsin. Derdimi derdinle böldüm de, ömrümü verdimsin. Ömrümü verdimsin.
Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Tuna Boyundan köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Güzel çok teşekkür ediyorum. Diliyorum. Sizinle birlikte Tuna Boyu'nda yolculuğumuza yine devam ediyoruz. Tuna Boyu'nda bizi yine güzel bir gezintiye çıkaracaksınız. Bu haftaki evet. Durağımız neresi?
Bu hafta bu programa başladığımızdan beri her bağlandığımızda bir medeniyet algısından, bir medeniyet düşüncesinden hareket ettik. Bu hafta eğer izniniz olursa bu Tuna Boyu'nda kurduğumuz medeniyetin zaman zaman temel parametrelerini anlattık sohbetlerimizde. Bu hafta bu medeniyetin parametrelerinden ziyade bir nebze de olsa bu medeniyetin birkaç sembolü üzerinde, birkaç remzi, birkaç işareti üzerinde durmak istiyorum. Tuna Boyu'nda süren yolculuğumuz en evvela nehirle başladı, Tuna'yı tanımakla başladı. Arkasından Tuna Boyu'ndaki türkülerimizle devam ettik. Yolculuğumuzda türkülerimizle dinlendik, türkülerimizle nefeslendik. Ardından Tuna'ya yazılan şiirleri ele aldık uzun uzun.
Evet.
Tuna Boyu'nu anlatan hikayeleri, Tuna Boyu'nu anlatan romanları ele aldık. Şimdi önümüzde inşallah sayın yapımcımın da bu yönde yönlendirmesiyle Tuna Boyu'ndaki şehirlerimiz olacak. Tuna Boyu şehirlerimiz daha doğrusu. Ama Tuna Boyu şehirlerine başlamazdan evvel küçük bir nefeslenme, küçük bir mola verelim bugün. Ve bu kadar zamandan beri anlata geldiğimiz Tuna Boyu adı altında kurduğumuz o medeniyetin adalet ve istimaletten ibaret olan parametrelerinin ışığında o medeniyetin sembollerini, işaretlerini, remzlerini anlatalım bu programda izniniz
İnşallah.
Olursa. Diyelim ve başlayalım.
Evet.
Suha Bey, bizim medeniyetimiz su medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz gözyaşı medeniyetidir. Muhabbet medeniyetidir. Aşk medeniyetidir. Şevk medeniyetidir. Ve nihayet bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir lale medeniyetidir. Ve bu bütün bunlarla birlikte bizim medeniyetimiz bir baştan sona bir semboller, bir işaretler medeniyetidir. En evvela bize göre rahmetli Erdem abinin, Erdem Beyazıt'ın ifadesiyle söyleyelim. Hayat yeşil, hareket kırmızı, sabır sarı ve iman beyazdır. Medeniyetimizin semboller medeniyeti olduğunu da söyledik. Bu semboller aynı zamanda bizim toplumsal olarak İslam'ı kabul etmemizle başlayan bir sembollerden ibaret de değildir. İslamiyet'i kabulümüzden önce de bizim medeniyetimizin yine sembolleri, yine işaretleri vardır. Mesela eski Türklerde ok Allah'ın birliğini sembolize ederken yay da ona bağlılığın cihana yayılmasını temsil etmiştir. Aynı şekilde tu, bizim medeniyetimizde tu bir padişahın kendine has tuğra çekmek de buradan kaynaklanır. Bir olayı, bir sultanlığı ifade eder. Aynı şekilde sancak, aynı şekilde davul da bizim kullandığımız sembollerden bazılarıdır. Bu sembollerin içinde özellikle üç tanesinin çok daha farklı bir boyutu vardır. Mesela bu sembollerin içinde en önemli olanlardan bir tanesi lale, hilal ve gül sembolüdür. Eğer izniniz olursa bugün rahmetli, yeni rahmete yolcu ettiğimiz Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine başlığı altında ikincisini yazdığı şiiriyle söze başlayalım.
Ah hocam çok severim gelin, o şiirini.
Gelin gülle başlayalım atalara uyarak, baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Mustafa Bey gelin biz de öyle yapalım bugün. Gülle söze başlayalım. Gülümüzle söze başlayalım.
Evet, gül kokuları gül, sarsın çevremizi inşallah.
Evet, bravo. Gül 3 boğum ve 18 yapraktan oluşur. Bu 3 boğum ve 18 yaprağın birinci boğumunda 5 yaprak vardır. Bu 5 yaprak İslam'ın şartını temsil eder. Gülün ikinci boğumunda 6 yaprak vardır. Bu 6 yaprak imanın 6 şartını temsil eder. Ve nihayet gülün 3. boğumunda 7 yaprak vardır. 7 yaprak Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olan Fatiha suresinin, Fatiha suresini, ondaki 7 ayeti kerimeyi temsil eder. Peki gülün bu anlamda 3 boğumdan ibaret olduğunu söyledik. Kaç tane yaprağı var? Bu durumda 18 yaprağı var. Hı hı. Peki bu 18 yaprak neyi ifade eder? Bu 18 yaprak aynı zamanda 18 bin alemi temsil eder.
Çok güzel.
Gül böyle bir çiçek. Bizde gül yüzlü güzel insanlara, Allah dostlarına çoğunlukla Gül Baba denmiş. Bilirsiniz mutlaka ama yine de söyleyelim. Gül Baba isimli 3 kişiden birisi var, 3 kişi var. Bu 3 kişiden birisi şu anda İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde, bir diğeri Ankara'da ve nihayet üçüncüsü de bizim bu programlarda Budin diye seslendirdiğimiz, bugün adı Budapeşte olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte de Gül Baba olarak metfun. Bizim gülle alakamız işte böyle başlamış. Bizim için gül sadece bunlardan ibaret değil. Bizim için önemli olduğu kadar gül, başka dinlerdeki dinlere mensup insanlar için de önemli. Ama bizdeki önemi, gülün bizdeki ehemmiyeti çok daha farklı. Bunu en güzel ifade eden divan edebiyatı örnekleri çok fazla, onlara girmek istemiyorum ama beni çok etkileyen Kerkük'lü Nevres'e ait bir beyit var. Diyor ki belki gülle Andelib-i Zar'ı tekfin ettiler, bir gülistan beytini kabrinde telkin ettiler. Belki gül, gül yaprağıyla güle kavuşmak için inleyen, feryadu figan eden bülbülü kefenlediler ve bir gülistan beytini, onu gömdüler o şekilde ve kabrinde bir gülistan beyti, gül bahçesi demek gülistan, onu okuyarak ona telkin verdiler der Kerkük'ün Nevres. İşte gülle olan, güle olan sevdamız, gülle olan alakamız bizim böyle başlar. Gül bizde aynı zamanda kainatın gücü suyu hürmetine yaratılmış olan diye tabir ettiğimiz Arif Nihat Asya'nın seccaden kumlardandı diye söylediği Peygamber Efendimiz'i de temsil eder. Bu yüzden Yunus Emre sordum sarı çiçeğe, sizde güle ne denir? Çiçek der ki derviş baba, gül Muhammed teridir diye yazmıştır. Bu yüzden Süleyman Çelebi mevlidinde terlese güller olurdu her teri diye tarif etmiştir o sevdayı, o sevgiyi. Nitekim Türk dünyasının en büyük isimlerinden olan Fuzuli, o meşhur, o muhteşem su kasidesinde suya versin baban gülzarı, zahmet çekmesin, bir gül açılmaz yüzün, tek verse bin gülzare su diyerek bahçıvan bin gül bahçesini sulasa, onun yani o sevgilinin, peygamberimizin yüzü gibi bir tane gül yine açılmaz diye bu sevdayı, bu sevgiyi ortaya koymuştur.
Hocam, gül üzerine ne kadar çok şey yazılmış öyle.
Evet, bu nedenle peygamberimizden söz edilirken gül-i gülzar-ı rasul, gül-i gülzar-ı nübüvvet, gül-i gülzar-ı risalet gibi ifadeler, sıfatlar kullanılmıştır. Mutlaka bilirsiniz ama sadece bir kısmını söyleyelim. Uzun şiir, Ümmü Sinan'ın o çok meşhur şiiri. Seyrimde bir şehre vardım, gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı, bağı divanı güldür gül. Gül alırlar, gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Toprağı güldür, taşı gül. Kurusu güldür, yaşı gül. Has bahçesinin içinde selvi çınarı güldür gül. Gülden değirmen döndürür, anın ile gül öğütür. Akar arkı, döner çarkı, bendi pınarı güldür gül. Ak gül ile kırmızı gül, çift yetişmiş bir bahçede. Bakışırlar hara karşı, harı esharı güldür gül. Gülden kurulmuş bir çadır, içinde nimeti hazır. Kapıcısı İlyas Hızır, nar şarabı güldür gül. Ümmü Sinan gel vasfeyle, gül ile bülbül devrini. Meğer şu garip bülbülün ahu figanı güldür gül diye yazmıştı.
Evet, ağzınızın sağlığı kıymetli
Banarlı'dan,
hocam.
Tabii, Nihasan Banarlı'dan burada kendimi de sizi de ifade edecek bir anekdot var. Beni çok etkileyen, aslında bir anlamda da adaşlarımızı ifade etmiş olalım. Nihasan Banarlı Hoca çok enteresan bir anekdot yazar. Tokat'ın küçük bir kasabasında bir arada toplanmış kız çocuklarını gördüğünde yaşadıklarını anlatır. Onlara isimlerini sorar, adlarını sorar Banarlı Hoca. Onlar da gül, güler, gülüzar, güllü, gülümser, gülüm, gül dalı, gül tane, gül, gül fidan, yaz gülü, Ayşe gül. Hep böyle güllü isimler söylerler. Merak ettim, sordum der Banarlı Hoca. Burada gül çok mu yetiştirilir? Bunun üzerine çok çarpıcıdır bu ifade Banarlı Hoca'nın. Allah rahmet eylesin. Abi. Der ki ömrümün dersini aldım küçük bir kız çocuğundan. Kız çocuğu bana şöyle dedi. Bilmiyor musunuz neden böyle olduğunu diye sordu ve devam etti. Onun adı erkeklerde Ahmet'tir, Mahmut'tur, Muhammed'tir, Mustafa'dır. Kız çocuklarında ise onun adı Gül'dür.
Evet,
çok dolayısıyla güzel. İsmi Gül olanlarla da senin, sizin de, benim de böyle bir adaşlığımız olduğunu bu vesileyle ifade etmiş olalım. Mustafa Bey, bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde gülün ayrı bir önemi, ayrı bir yeri var. O kadar ki bu yılın dört mevsiminden birinin adı bizde bilirsiniz gül mevsimidir. Gül sevdadır, hasrettir, özlemdir, dostluktur, samimiyettir, sevgidir. Batı'da Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanıyla çok da fazla böyle gülle alakalı yayın olmamakla birlikte bizde, bizim edebiyatımızda halk hikayelerinden klasik efsanelere kadar uzanan çizgide gül ile ilgili pek çok şaheser vardır. Gül ile ilgili olarak Kara Fazlı'nın Gül'ü Bülbül'ünden Yahya Kemal'in Rintler'in Akşamı'na kadar birbirinden güzel, birbirinden özel birçok eser, birçok yayın ortaya konmuştu bununla alakalı olarak. Gül bizde Hafız'dan, batıda Ronsard'a, bizden Yunus'tan, batıda Hindistan'da Tagore'a, yine bizden diyelim Hayyam'dan, batıda Goethe'ye, Fuzuli'den Rilke'ye, Yahya Kemal'den nihayet Sezai Karakoç'a kadar bütün şairlerin üzerinde birleştiği bir algı, bir fenomendir gül. Bizim edebiyatımızda Gülü Bülbül, az önce söyledim, Gülü Bülbül adıyla Karafazlı, Rıfai, Bekai, II. Gazi Giray, Acem Molla ve Niyazi eser ortaya koyarken, Gül Nevruz adıyla Lütfi, Muhidi ve Sabir ortaya eser koymuştur. Ayrıca Gül Hüsrev adıyla da, yine Gül Sabah adıyla da, yine Gül Ül adıyla da eserler ortaya konmuştur. Yani demem şu, bizim Gül'le olan ilgi ve alakamız Sezai Karakoç'la Gül Muştusu olarak nihayet sembol hale gelmiştir. Şunu da söyleyelim mi? Tasavvufi anlamda Gül'ün goncası vahdeti, yani tekliği, açılmış hali de çokluk ve çoklukta birliği, kesreti, yani vahdette kesreti ifade eder. Aynı zamanda Gül'ün goncası aynı zamanda halvet halini, yani insanın kendisiyle ve Allah'la baş başa kalmasını, Gül'ün açılmış hali can sırrını açığa vurmayı, saklı yalnızlığını ortaya çıkarmayı temsil etmektedir. Bu anlamda Gülzar Fena yok olmayı, yok olmaya mahkum dünyayı, Gülzar-ı Beka ise ahiret yurdunu ifade eder. Gül gerek görünümü, gerekse vasıfları ile sevilenin, sevgilinin sembolüdür. Gül sultandır, çiçeklerin sultanıdır. O yüzden güle Şeyh-i Eshar, Sultan-ı Gül, Hüsrev-i Gül, Daver-i Eshar denir. Edebiyatımızda sevgili tanımlamasında en çok sözü edilen kırmızı güldür. Bununla birlikte zaman zaman sarı gülden de, beyaz gülden de bahsedilir. Peki gülün başka adları var mı? Var. Gülü Saat Berk, yüz yapraklı gül demek. Bu da bir çeşit iri güldür ve binbir ilgi ve alakayı. Gülü Ter, taze gül, tazeliği ve güzelliği. Gülü Rana, içi kırmızı, dışı sarı gül olarak aynı zamanda karşılıklı sevgiyi. Gül Gün, kızıl, kıpkırmızı gülü ve deli gibi sevmeyi, sevdayı, kara sevdayı. Gülü Suri, pembe ve gül yağı çıkarılan gülü, aynı zamanda bugün artık Sparta'ya kaptırdığımız Edirne gülünü ve sıcak sevgiyi. Servi Gülü Endam, Servi Gülü Furuş, Servi Semen, bunlar da gülün sarmaşık gibi bir ağaca sarılmasını, sevgiliyle bir olmasını ifade eder. Az önce söylediğim beyitte Gülşen, Gülistan ve Gülizar da gül bağını, gül bahçesini ifade eder. Bir şey daha var bununla alakalı. Çok bilinmediği için söylemek istiyorum. Bunun yanında gülle ilgili farklı benzetmeler ve deyimler de vardır. Mesela gül şekil olarak kulağa benzetilir. Çok ilginçtir. Gül sabah seherde açılır. İşte bu nedenle sabah rüzgarının gülü hareket ettirmesi ve gülün açılmasında rol oynaması sebebiyle onun kulağına, ona aşık olan, onun aşığından, onun sevdalısından, onun kara sevdalısından haber fısıldadığı düşünülür ve bu harekete de, yani sabah rüzgarının yaptığı bu harekete de gülün kulağını bükmek denir. Gülle alakalı bunları bu programın ne zamanı yeter, zamanımız yeter, ne de gülün anlatılacak yanları biter. Mesela ıslak iken örülüp kuruyunca taranıp lüle lüle yapılan saçlara güllale denir. Bir şey daha var. Gül yalamak. Edirne bu anlamda zengin bir şehirdir. Özellikle Rufai tasavvufi hareketinde dervişlerin dişleri arasında kora dönmüş olan o kılıçları dilleriyle söndürmelerine gül yalamak denir. Bahar gezintisine gel geç denirken gül yapraklarının aruz yataklarına serpilmesine de gül döşemek denir. Bunun yanında şekerli güllü tatlılara da gül ve şeker adı verilir. Gül bir kültür işaretidir Mustafa Bey. Aynı zamanda gelinli kızlarla evlenme çağına gelmiş delikanlıların güllü çorap giymesi vardır ki bu da artık evlenmeye niyetli olduklarını, evlenmek istediklerini gösteren bir sembol olarak algılanır. Sadece bizde değil gül. mitolojide eski Yunanlılarda da var gülle alakalı bilgiler. Mesela eski Yunanlıların güzellik tanrıçası Afrodit'in doğuşu sırasında vücudundan akan köpüklerden oluştuğuna inanılır gülün. Keza uzak doğuda Hint efsanelerinde gülün dini ve kozmogonik bir manası vardır. Eski Suriye ve Mısır'da da gül üzerine efsaneler yazılmıştır. Gül Roma döneminde aşk ve neşe çiçeği sayılmış olmakla birlikte Hristiyanlığın ilk döneminde Hazreti İsa'nın sembolü olmuş ve Hazreti Meryem'e de bu nedenle dikensiz gül denmiştir. Gül aşkın her çeşidinde sevgiliyi, sevgiyi temsil eder. Bizim medeniyetimizde hem Peygamber Efendimiz'i, bizim edebiyatımızda hem de sevgiliyi temsil ettiği gibi. Peki bu sevgilinin seveni kimdir? Bülbüldür. Bülbül onun aşkıyla yanıp tutuşan aşıktır. Efsaneye göre gülün rengi bizim kültürümüzde eskiden kırmızı değilmiş. Bülbüle o zaman da hiç yüz vermiyormuş gül. Gülün bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül günün birinde gidip onun gövdesine konu vermiş. Dikenler bülbülün göğsüne batınca akan kan gülün dibine dökülüp köklerinden damarlarına doğru yayılmış. İşte gül o günden sonra gülün dediğimiz kan kırmızısı açmaya başlamış.
Evet.
Bir başka efsane de...
Hocam süremizin sonuna geldik ama birkaç cümle daha alalım lütfen
bitiriyorum.
Sizden.
Taberi tarihinde de var. O da Hazreti Adem'le Havva'nın üzerinde kuruyup yere dökülen cennet yapraklarından bazı bitkilerin uç verdiğini yazar Taberi tarihi. O verilen, uç verilen bitkilerden bir tanesinin de gül olduğu söylenir. Gülle alakalı sizin en başta programa başlamazdan evvel söylersiniz diye beklediğim söyleyeyim. Yahya Kemal'in Rintler'in Ölümü şiirinde çok çarpıcı bir beyti vardır. Hafızın kadri olan bahçede bir gül açarmış. Yeniden her gün açar bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Bir şey daha söyleyeyim, bitirmek üzereyim. Bizim kültürümüzde ayrıca özellikle Türkiye Cumhuriyetlerde yaygın İdi Gülü Sur yani Kırmızı Gül Bayramı vardır. Bu bayramda mühim bir gelenektir. Nevruz Bayramı'ndan yani 21 Mart'tan 10 gün sonra kutlanan bir bayramdır. Mustafa Bey, gül aynı zamanda şifadır. Gül başı ağrıyanlar için birazının ağzında çiğnenip de alnına sürülmek suretiyle şifa veren bir çiçektir. Sonuç olarak gül birçok anlamları taşır. Gül sevgidir, gül sevgilidir, gül candır, gül en çok sevilendir, gül nezaket ile güzelleşen, asalet ile zinetleşendir. Gül çiçek olmanın çok ötesinde sultandır, şahtır, şahı eskar çiçeklerin şahı olarak ilahi ihtişamın tezahürü olarak kabul edilmektedir.
Evet.
Diyeyim Mustafa ve hocam, zamanı çok zorlamayayım.
Gül hakkında öyle ayrıntılı bilgiler verdiniz ki açıkçası bana söyleyecek pek bir şey kalmadı. Ama şunu ekleyebilirim son olarak.
Bilesiniz ki çok eksik kaldı.
Evet, gül o kadar hayatımızın içinde önemli bir çiçek ki efendim kız çocuklarımızın ismini gül koyarız, gülbaharı koyarız,
evet.
Gülistan koyarız.
Evet.
Siz şifa özelliğine de değindiniz. Evet, çok şifalı bir çiçektir. Kokusunun frekansı çok yüksektir. Koklandığı zaman şifa verir ve psikolojiye çok iyi gelir. Bunu biliyoruz, bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.
Evet.
Yani o kadar çok şey var. Gül dediğimiz zaman güzel Isparta'mız gelir aklımıza. Lale dediğimiz zaman İstanbul'umuz gelir. Öyle güzel de bir ülkede yaşıyoruz. Hamdolsun, şükür olsun Allah'a. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim.
Şöyle bir nokta koyalım mı?
Buyurunuz.
Biz söze başlarken bizim medeniyetimizin su medeniyeti, gözyaşı medeniyeti, muhabbet medeniyeti, aşk medeniyeti, şevk medeniyeti, lale medeniyeti olduğunu söyledik. Ama eksik kaldı, tamamlayalım. Bizim medeniyetimiz aynı zamanda gül medeniyetidir.
Evet. Hani diyorlar ya gül-i Muhammedi. Gül dediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelir aklımıza. İşte mübarek üç ayların içerisindeyiz.
Gülün kokusu
Peygamber Efendimizin kokusudur. Efendimizden geçmiştir o güle o koku. O yüzden mübarektir. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül, ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül diyelim Yahya Kemal'le son sözü söylemiş oldum.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Önümüzdeki ben hafta görüşmek ederim. Dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyundan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta Tuna Boyunda mis kokulu bir yolculuğa çıktık. Gül'ü konuştuk, Lale'yi konuştuk. Kendisi Gül hakkında da bize çok önemli bilgiler aktardı. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyla devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Yine bu hafta sizler için çok güzel bir kitap seçtik. Profesör Doktor Yavuz Selvi'nin kaleminden çıkan Kör Noktalarımız. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi şu anda telefon attığımızda. Yavuz hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Allah afiyet versin. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Evet, dedik ki hocamızın yeni bir kitabı Kör Noktalarımız, onu konuşalım. İlk baskısı Mayıs 2021'de çıktı bu kitap. Psikoloji alanında çok ayrıntılı güzel bilgiler veriyor. Şöyle baktığım zaman hacimli bir kitap. 155 sayfadan oluşuyor. Kapı Yayınları'ndan çıktı. Hocam kör noktalarımız diyorsunuz. Her birimizin kör noktaları var. Kendimize itiraf edemediğimiz, efendim fark edemediğimiz, kabullenemediğimiz, hatta inkar ettiğimiz bir yanımız var diyorsunuz. Bizim bu kör noktalarımız nelerdir? Neden kaynaklanır bu kör noktalar? İsterseniz buradan
şimdi
başlayalım.
Neden kimse kusurlarını itiraf etmez? Çünkü kendisi daha onların içindedir. Ancak uyanmış olan bir kişi rüyasını anlatabilir demiş Montaigne. Aslında bizim hayatta kalabilmemiz, kendimizi iyi görebilmemiz için kendimize küçüklükten itibaren kör noktalar oluşturuyoruz. Kör noktalarımız derken kendimizde göremediğimiz zaaflarımız, arzularımız, çoğu zaman yanlış taraflarımız kör noktalarımız. Hı hı. Çünkü biz bir takım sorunlara sahipsek bu sorunları görerek yaşamaya devam edemeyiz. Örneğin kibirliysek kendi kibrimizi göremeyiz. Örneğin bencilsek bencilliğimizi göremeyiz. Çünkü bunu gördüğümüz an çok büyük bir yüzleşme gerekir. Kibirli olduğumu fark ettiğim an bu kibirle mücadele etmem gerekir. Ancak herkes bu enerjiyi sarf edemez. Herkeste bu enerji yoktur. Kendi eksikliklerini görmeden hayatına devam etmek ister. Şöyle basit bir hikaye anlatayım size. Bir gün adamın biri karanlıkta dışarıda evin anahtarını arıyor. Polis geliyor, sarhoş bir adam. Soruyor, ne yapıyorsunuz beyefendi? Diyor ki ya evimin anahtarını kaybettim, onu arıyorum diyor. Tabii sokakta bir sokak lambasının altında. Beyefendi diyor, anahtarınızı burada mı düşürdünüz? O da diyor ki hayır, burada düşürmedim ama aydınlık olan tek yer burası. Biz de hatalarımızı, kusurlarımızı görmek hep başka taraflarda ararız. Sorunları başkasında ararız. Kendimizde sorun göremeyiz. Kör noktamız şudur. Başkalarının bizde gördüğü, fark ettiği ama bizim kendimizde göremediğimiz şeylerdir. Neden kendimizde göremiyoruz? Çünkü kendimizde hep böyle bir iyimser bir hava oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin yola çıkmışsak, şoförsek ortalamadan daha iyi bir şoförüz. Örneğin ben ön yargım yok benim. Ama karşı taraf ön yargılı. Ben objektifim, tarafsızım ama karşı taraf kesinlikle çok taraflı, çok menfaatperest deriz. Hı hı. Olumsuzlukları başkasına yıkarız. Basit bir örnek vereyim. Çok basit. Bunları bilerek yapmıyoruz ama. Bilerek yapmıyoruz. Örneğin sigara içen bir insan aslında akciğer kanseri, astım veya gelecekte çok kötü bir akciğer hastalığına yakalanacağını bilmesine rağmen nasıl sigara içebiliyor? Çünkü bilinç dışında şöyle bir mesaj var. Evet, sigara içenler kanser olabilir, erken olur ama ben sigaranın akciğere zarar vermediği bir grup insan arasındayım. Çünkü bana bir şey olmaz. Hep böyle iyi. Çok basit bir hikaye anlatılır. Adamın biri Amerika'da radyo programı sunuyor. Radyoda öyle güzel bir köy anlatıyor ki bir gölün etrafında insan, erkekler çok yakışıklı, kadınlar çok güzel, çocukların hepsi böyle zeki. İnsanlar çok merak ediyor ve o gölün, Wobegon gölünün etrafındaki o köyü merak ediyorlar, kasabayı. Ama bu hayali, böyle bir köy yok. İşte biz de kendimize böyle bakıyoruz. Biriyle çatıştığımız zaman sorunu karşıdakinde görüyoruz. Biz ortalamadan daha objektif, ortalamadan daha yakışıklı, ortalamadan daha güzel. Kesinlikle ve kesinlikle de haklı olarak kendimizi görüyoruz. İşte kör noktalarımız bu. Ama kör noktalarımızı kimse bize anlatmıyor. Neden anlatmıyor? Çünkü arkadaşımız bizimle kötü olmak istemiyor. Bir kadınla erkek evde eşler kavga ediyorlar. Kadın iş yerine geliyor, arkadaşlarına anlatıyor. Arkadaşlar diyor ki kesinlikle haklısın ya. Bunu sana nasıl yapar? Nasıl böyle bir şey söyleyebilir eşin sana? Diyor. Erkek iş yerine gidiyor, anlatıyor. Arkadaşlar diyor ki ya kesinlikle haklısın sen. Nasıl sana böyle eşin böyle bir şey yapabilir? Diyor. Hiç kimse aynalamıyor. Çünkü aralarının kötü olmasını istemiyor. Dostlarımız kör noktalarımızı aydınlatmıyor. Dostlarımız hep bizi böyle tabiri caizse haklısın, doğru yapmışsın diyerek pohpohluyor hemcinslerimiz. Kimse böyle efendim bizi olumsuzluklarımızla karşılaştırmıyor, eleştirmiyor.
Hocam, çünkü Yavuz hocam, o zaman
hep yanlış anlıyoruz.
O evet. Zaman şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Hani atalarımız diyor ya, dost acı söyler. O zaman hakiki dost dostuna acıyı söyler ki o kendindeki kusuru, yanlışı düzeltebilsin. Öyle değil mi?
Evet. Biz kendimizi kandırmakla kalmıyoruz. Arkadaşlarımız da bizim kendimizi kandırmamızı artırıyor. Yani gerçekleri söylemiyor. Hatta bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Zihnimiz, yani beynimiz en büyük çarpıtan, bize en çok hata yaptıran şey. Çünkü dış dünyada algıladığımız her şeyi beynimiz çarpıtıyor, kodluyor. Çarpıtıyor, kodluyor. Öyle ki biriyle tartıştığımız zaman ben haklıyım. Ortalamadan daha iyiyim. Objektif olan benim. Ya değilsin. Ama beynin senin hep haklı olduğun algısını sana yaratıyor. Mesela şöyle çok basit yine. Evin içinde kadınla erkek böyle çatışıyorlar eşler. Kadın diyor ki sen hiç ev işlerine yardım etmiyorsun. Adam da diyor ki ya bu mahallede eşine en çok yardım eden benim. Ben eşime çok yardım ediyorum diyor. Aynı olayı iki farklı insan nasıl anlıyor? Çünkü kadının beyni şöyle kodluyor. Dün çorabını dışarıda bırakmıştı ya, atmamıştı çamaşır makinesine. Onu gördü. Zihni, yani beyni onu gündeme getiriyor. Onu evet. Daha büyük gösteriyor. Adam da çay bardağını alıp bulaşık makinesine yerleştirmişti. Onu hatırlıyor. Düşünün, beyinleri bile kendi inandıkları şeyi hatırlatıyor. Demek ki çoğumuz önce inanıyoruz, sonra o inandığımız şeylere deliller getiriyoruz. Ve maalesef beynimiz de böyle gösteriyor. Yani aynı evin içinde, aynı olaylarda kadın kesinlikle hiçbir şekilde eşim bana yardım etmez derken, erkek de kesinlikle çok yardım ediyorum diyor. Ama aynı olaylar. Demek ki beyinleri de önce inandıkları şeylerle ilgili olayları hatırlatıyor, kodluyor ve kör nokta oluşturuyor. İşte kör noktalarımızı görebilmemiz için eleştiriye açık olmamız gerekiyor. Kör noktalarımızı görebilmemiz için acaba burada ben ne hata yaptım, acaba ben hatalı mıyım demem gerekiyor. Kör noktalarımızı öğrenebilmemiz için beynimizin bize oynadığı oyunları doğru görebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden mesela ailede kör noktalar oluyor. Örneğin çocuğumuza bakarken kör noktalarımız oluyor. Hani çocuklarımız için de söyleriz ya, işte kendisine kuzguna yavrusu anka görünür. Bak evet, ne kadar evet. Güzel. Çocuğundaki olumsuzluğu, çocuğundaki kötü gidişatı göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü beyni kuzguna yavrusunu anka kuşu gösteriyor. Objektifliğimizi kaybediyoruz. İşte biz de Kör Noktalarımız kitabını bu yüzden yazdık. Kör noktaları nasıl görebiliriz? Kör noktalarımızı engelleyen huylarımız neler? Kibir nasıl bizim kör noktamızı görmemizi engelliyor? Kör noktalarımızı görmezsek ne olur? Böyle kendi halinde, kendi kendini kandırarak gerçekten uzak bir dünyada yaşamış oluruz. Kör Noktalarımız kitabında işte biz kör noktalarımızı anlattık.
Evet. Yavuz hocam, peki sıkıntılarımızla, korkularımızla, kendimizdeki kusurlarımızla yüzleşmekten korkuyor muyuz?
Çok korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Çünkü bunu sonradan değiştirmek zorunda hissedeceğiz. Değiştirmek de emek ister. Bir insan bir daha bu hatayı yapmayacağım dediği hatayı tekrar yapar. Hı hı. Asla yapmayacağım, tövbe ediyorum der, aynı hatayı yapar. Bir daha böyle davranmayacağım der gene. Çünkü o insanın kör noktası odur. Yapılması gereken de kör noktaya bir tane sensör koymaktır. Oraya bir uyarıcı, bak geliyor hata, geliyor gene omuz kabuğu orada, gene batıp düşeceğim. O yüzden kör noktayı tanımak önemli diyoruz. Ama korkuyoruz. Çünkü kör noktalarımı tanıdığım zaman büyük bir yüzleşme gerekecek. Büyük bir enerji gerekecek. Bunu değiştirmem gerekecek. Ve değişmek de hem zordur hem de zaman alır.
Evet. Hani hocam akıllı son nesil araçlarımızda, arabalarımızda akıllı sensörler var ya, işte arkada bir canlı nesne olduğu zaman uyarıyor. Bak diyor, evet, bir nesne var, hatta bir canlı var, kendi kendine frene basıyor, gitmiyor. Aynı zamanda bir de işte kör noktalarımız diyorsunuz, kitabınızın adı böyle. Araçların arka tarafı, tampon tarafı bazen kör noktaya düşebiliyor. Onlar fark edilmeyince kazalara sebebiyet verebiliyor bunlar. Kesinlikle. Demek ki bu sensörlerin olması gerekiyor ve bu sensörlerin de farkında olmamız gerekiyor ki yanlışa düşmeyelim. Sıkıntıların, hataların farkında olalım ve müdahale edelim, değil mi?
Kesinlikle öyle. İlişkilerimizde de öyle. Yaptığımız hatalar da öyle. Mesela bir insan boşanıyor ama boşandığı insanın benzer bir insanla tekrar karşılaşıyor. Diyor ki bana da hep böyle denk geliyor. Veya çevresini değiştiriyor. Başka bir şehre gidiyor. Eski yaşadığı şehirdeki sorunların aynısını orada da yaşıyor. Ya diyor ki bu kaderin bir oyunu mu acaba bu bana? Hayır. Senin zaafların var. Sen o zaafları tanımıyorsun ki. Bilmiyorsun. Tanımaktan kaçıyorsun. O yüzden kesinlikle değişmek kendimizden başlayacak. Ve bunları tanımaktan geçecek. Tanıyacağız. Kör noktalarını tanıyacağız. Açık alan. Açık alan nedir? Açık alan benim dışarıya gösterdiğim, dışarıdaki insanların da bende gördüğü alana açık alan diyoruz. Yani bende bir özellik var, bunu ben de biliyorum, dışarıdakiler de biliyor. Ama kör nokta şu, dışarıdakiler bende görüyor bunu. Görüyor, bir şeye zaafım olduğunu görüyor, yanlış bir huyumun olduğunu görüyor. Ama ben bunu görmüyorum, yok ya öyle değil diyorum, ya bu benden kaynaklanmıyor ki diyorum. Dışarıdan kaynaklanıyor diyor. Buna da biz kör noktalarımız, evet, diyoruz.
Kıymetli hocam, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. O kadar keyifli ki sohbet. Ama ne yazık ki zaman su gibi akıp geçti, her zaman olduğu gibi. İnşallah bu kitaptan istifade edelim hep birlikte, kör noktalarımız. Sevgili dinleyicilerimize de burada tavsiye ediyorum.
Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz ve bu konuşma fırsatını verdiğiniz için.
Memnuniyetle. İnşallah başka programlarda görüşmek dileğiyle. Sizi uğurluyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Selvi bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Kör Noktalarımız kitabını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.